Ayrım 22. Normalleştirici yaptırım. 1. Şövalye Poli'nin öksüzler yurdunda her sabah yapılan mahkeme oturumları koskoca bir törensel çerçeveye yer vermekteydi. Bütün öğrencileri mükemmel bir sıralanma, hareketsizlik ve sessizlik içinde çarpışma halinde bulduk. 16 yaşında genç bir soylu olan başkan, elde kılıç, sıranın dışındaydı. Birlik onun emriyle çember oluşturmak üzere hızlı adımla harekete geçti. Meclis merkezde toplandı, her subay kendi birliğinin 24 saatlik raporunu verdi. İtham edilenlerin kendilerini doğrulamalarına izin verildi. Tanıklar dinlendi, müzakere yapıldı ve anlaşmaya varılınca birliğin başı suçların sayısını, suçların cinsini ve emredilen cezaları yüksek sesle bildirdi. Daha sonra birlik büyük bir düzen içinde geçit yaptı. Pichet de Rochemont, Journal de Genève, 5 Ocak 1788. Bütün disiplinsel sistemlerin merkezinde küçük bir ceza mekanizması işlemektedir. Bu mekanizma, kendi yasaları, kendi özelleşmiş cezaları, kendine özgü yaptırım biçimleri, kendi yargılama oturumları ile bir cins adalet ayrıcalığından yararlanmaktadır. Disiplinler, bir alt ceza sistemi kurmakta, yasaların boş bıraktıkları bir mekanı çevrelemekte, nispi kayıtsızlıklarından ötürü büyük ceza sistemlerinin elinden kaçan bir davranış bütününü nitelemekte ve bastırmaktadırlar. İşçiler içeri girerken birbirlerini selamlamak zorundadır. Ayrılırlarken kullandıkları mal ve aletleri toplamak ve gözetim esnasında lambalarını söndürmek zorundadır. İşçileri hareketlerle veya başka bir şekilde eğlendirmek bilhassa yasaklanmıştır. İşçiler dürüstçe ve edeplice davranmak zorundadır. Bay Oppenheim'a haber vermeden yerinden 5 dakikadan fazla ayrılan yarım gün için not edilecektir. Bu küçük cezayı adalet içinde hiçbir şeyin unutulmadığından emin olmak üzere Bay Oppenheim'a ve arkadaşlarına zarar verebilecek her şeyin yapılması yasaklanmıştır. Reglement M. Oppenheim 29 Eylül 1809. Atölyede, okulda, orduda koskoca bir zaman geç kalmalar, yerini bırakmalar, işin kesintiye uğratılması, faaliyet, dikkatsizlik, ihmal, heves yokluğu, tavır, kabalık, itaatsizlik, söylev, gezicilik, haddini bilmezlik, beden, düzgün olmayan tutumlar, uygunsuz hareketler, pislik, cinsellik, utanmazlık, açık saçıklık, mikro cezalandırma sistemi hüküm sürmektedir. Bununla birlikte hafif bedeni cezadan küçük ölçekli mahkumiyetler ve düşük dereceli aşağılamalara varana kadar koskoca bir ince usuller dizisi cezalandırma olarak kullanılmaktadır. Aynı anda hem tavırlarının en önemsiz kesirlerini cezalandırılabilir kılmak hem de disiplin aygıtıyla ilgisizmiş gibi gözüken unsurlara cezai bir işlev vermek söz konusudur. Sonunda her şey en küçük şeyin bile cezalandırılmasına yarayabilsin, her özne kendini cezalandırabilir, cezalandırır bir evrensellik içinde bulsun. Cezalandırma kelimesinden çocukların işledikleri kabahati hissettirebilecek her şey, onları küçük düşürebilecek, onların kafasını karıştıracak her şey anlaşılmalıdır. Belli bir soğukluk, belli bir kayıtsızlık, bir soru, bir küçük düşürme, bir görevden alma. Lassalle, sayfa 204-205. 2. Fakat disiplin kendiyle birlikte kendine özgü bir cezalandırma biçimini taşımaktadır ve bu yalnızca mahkemenin küçültülmüş bir modelinden ibaret değildir. Disiplinsel cezalandırma alanına ait olan kurallara uyulmaması, kurallara uygun olmayan her şey, kurallardan uzaklaşan her şeydir, sapmalardır. Uygun olmamanın belirsiz alanı cezalandırabilir niteliktedir. Asker istenilen düzeye ulaşamadığı her seferinde bir hata yapmaktadır. Öğrencinin hatası aynı zamanda küçük bir suç, ödevlerini yerine getirme yeteneksizliğidir. Prusya piyade talimnamesi, tüfeğini gerektiği gibi kullanmasını öğrenememiş olan askere olabilecek tüm sertlikle davranılmasını dayatmaktaydı. Aynı şekilde bir ilkokul çocuğu bir gün önceki din dersini öğrenmemişse bugün hiç hatasız öğrenmeye zorlanabilirdi. Yarın ondan bunu tekrarlaması istenecektir veya bu dersi ayakta veyahut diz çökmüş olarak ve ellere kavuşmuş durumda dinlemeye zorlanacaktır veyahut ona herhangi başka bir ceza uygulanacaktır. Disiplin cezalarının sağlamak zorunda oldukları düzen karma cinstendir. Bir yasa, bir program, bir yönetmelik tarafından açık bir şekilde konulmuş olan yapay bir düzendir. Ama aynı zamanda doğal ve gözlenebilir süreçler tarafından tanımlanan bir düzendir. Öğrenim süresi, bir alıştırmanın zamanı, yatkınlık düzeyi, aynı zamanda bir kural da olan bir düzenliğe atıfta bulunmaktadır. Hristiyan okullarının öğrencileri henüz asla beceremeyecekleri bir derse konulmamalıdır. Çünkü bu durumda hiçbir şey öğrenememe tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış olacaklardır. Ancak her safhanın süresi yönetmelikte saptanmıştır ve üst sınav sonunda bir üst mertebeye geçemeyen açıkça cahiller sırasına konulmalıdır. disiplin rejiminde ceza çifte bir hukuki, doğal atıf içermektedir. 3. Disiplinsel cezanın işlevi sapmaları azaltmaktır. Demek ki esas olarak ıslah edici olmak zorundadır. Doğrudan adli modelden alınan cezaların para cezası, kamçı, zindan, yanı sıra disiplin cezaları alıştırmaya yönelik cezalara öncelik vermektedirler. Yoğunlaştırılmış, artırılmış, birçok yerlere tekrarlanan çıraklık. 1766 tarihli piyade talimnamesi belli bir ihmalkarlık veya kötü niyet gösterecek olan birinci sınıf erlerin en alt sınıfa geri gönderileceklerini ve bunların birinci sınıfa ancak yeni talimlerden ve yeni bir sınavdan sonra tekrar çıkabileceklerini öngörmekteydi. J.B. de La Salle'ın kendi cephesinden söylediği üzere tüm cezaların içinde yazı cezaları bir öğretmen açısından en dürüst olanı, ebeveynler içinde en avantajlı ve hoş olanıdır. Bu cezalar bizzat çocukların yanlışlarından bu yanlışların düzeltilmesi, ilerlemelerini artırma olanakları sağlamaya izin vermektedir. Örneğin, yazmaları gerekenin tümünü yazmayanlar veya bu ödevlerini iyi yapmak için özen göstermeyenlere bazı yazı veya ezber cezaları verilebilir. İbit. Disiplin cezası büyük bölümü itibariyle zorunluluğun kendiyle aynı biçimdedir. İhlal edilen yasanın intikamından çok onun tekrar ettirilmesi iki katına çıkartılmış ısrarıdır. Öylesine ki ondan beklenen ıslah etkisi sona erme veya pişmanlıklar bir eklenti olarak geçmektedir. Bir terbiye mekaniğiyle doğrudan elde edilmektedir. Cezalandırmak idman ettirmektir. 4. Ceza disiplin içinde çifte bir sistemin unsurundan başka bir şey değildir. Ödül, yaptırım ve terbiye ile baskı altına alma sürecinde işlemci haline gelen bir sistem olmaktadır. Öğretmen elinden geldiğince ceza vermekten kaçınacaktır. Tersine tembeller cezadan çok tıpkı hamaratlar gibi ödüllendirilme arzusuyla daha çok tahrik olduklarından ödülleri cezalardan daha sık hale getirmeye uğraşmalıdır. İşte bu nedenden ötürü öğretmen ceza vermek zorunda kaldığında bunu uygulamadan önce eğer başarabilirse çocuğun kalbini kazanması çok yararlı olacaktır. Chench Demin, Op, Cid, sayfa 17. Bu iki unsurlu mekanizma disipline yönelik cezalandırımın karakteristiği olan belli sayıda işleme izin vermektedir. Öncelikle hal ve gidişle performansların iyi ve kötü gibi iki zıt değerden itibaren nitelenmesi, ceza adaletinin tanıdığı haliyle yasağın basit paylaşımının yerine olumlu kutup ile olumsuz kutup arasında bir dağılım vardır. Tüm hal ve gidiş, iyi ve kötü notlar, iyi ve kötü puanlar alanına girmektedir. Bunun dışında bir miktar sallaştırma ve rakamsal bir ekonomi kurmak mümkündür. Sürekli olarak güncelleştirilen bir ceza muhasebesi, herkesin ceza bilançosunun elde edilmesine olanak vermektedir. Okul, adaleti en azından ana hatlarına, ordu ve atölyede rastlanılan bu sistemi çok uzaklara götürmüştür. Hristiyan okullarındaki biraderler, koskoca bir ayrıcalıklar ve ödev cinsinden cezalar mikroekonomisi örgütlemişlerdir. Ayrıcalıklar, öğrencilerin kendilerine verilen cezalardan kurtulmalarına yarayacaktır. Örneğin, bir öğrenciden ceza olarak din dersinden 4 veya 6 soruyu yazması istenebilir. Bu cezadan birkaç ayrıcalık puanı sayesinde kurtulabilir. Öğretmen soru başına kaç puan gerektiğine karar verecektir. Ayrıcalıklar belli sayıda puan ettiklerinden öğretmen de birincilere para gibi hizmet edecek daha düşük değerli olanlarına sahiptir. Örneğin bir öğrenci ancak 6 puan karşında kurtulabileceği bir ödev cezası alırsa bir de 10 puanlık bir ayrıcalığı varsa bunu öğretmene sunar o da geriye 4 puan verir ve diğerleriyle de böyle olur. La Salle sayfa 156. Burada hoşgörü sisteminin başka bir bağlama aktarılması vardır. Ve bu miktar sallaştırma oyunuyla, borç ve alacakların bu dolaşımıyla, notların artı ve eksiler halinde sürekli olarak hesaplanması sayesinde, disiplin aygıtları, iyi ve kötü özneleri birbirlerine nazaran hiyerarşik hale getirmektedir. Bu sürekli cezalandırma sisteminin mikroekonomisi boyunca, eylemlere değil de bizzat bireylerin kendilerine, doğalarına, potansiyellerine, düzeylerine veya değerlerine yönelik bir farklılaştırma iş görmektedir. Disiplin eylemleri kesin yaptırımlar uygulayarak bireyleri gerçek olarak tartmaktadır. Devreye soktuğu ceza sistemi bireylerin tanınması devresiyle bütünleşmektedir. 5. Mertebelere veya rütbelere göre dağıtım yapmanın çifte bir rolü vardır. Sapmaları belirlemek, nitelikleri, uzmanlıkları ve yatkınlıkları hiyerarşik hale getirmek ama aynı zamanda cezalandırmak ve ödüllendirmek. Düzene sokmanın cezai işleyişi ve yaptırımın sıralamalı karakteri, disiplin, rütbe veya yer kazanılmasına olanak vererek yalnızca terfiler oyunuyla ödüllendirmektedir. Gerileterek veya rütbe tenzil ederek cezalandırmaktadır. Askeri okulda karmaşık bir şeref sınıflandırması sistemi devreye sokulmuştur. Bu sınıflandırmayı ve az çok soylu veya utanılacak cezaları herkesin görebileceği şekilde yansıtan kıyafetler, bu şekilde dağıtılan mertebeleri ayrıcalık veya utanç işareti olarak bağlanmışlardı. Bu sınıflandırmaya veya cezaya yönelik dağıtım, subayların, hocaların, bunların yardımcılarının yaş ve rütbeyi hesaba katmaksızın öğrencilerin ahlaki nitelikleri ve herkesçe bilinen hal ve gidiş işleri hakkındaki raporlarına göre kısa aralıklarla yapılmaktaydı. Çok iyilerinki denilen birinci sınıf gümüş bir apoletle ayrılmaktadır. Şanı tamamen askeri bir birlikmiş gibi muamele görmesinden kaynaklanmaktadır. Demek ki hak ettiği cezalar askeri olacaktır. Oda hapsi, ağır hallerde hapishane. İyilerinki olan ikinci sınıf kırmızı ipekli ve gümüş apolet takmaktadır. Bunlara oda hapsi veya hapishaneye gönderme cezası verilebilir ama kafese kapatılma veya diz çöktürmeye de uğrayabilirler. Vasatlar sınıfının kırmızı yünlü apolet takmaya hakkı vardır. Yukarıdaki cezalara gerektiğinde aba gidirme cezası eklenebilmektedir. Kötülerinki olan sonuncu sınıf boz yünden bir apoletle belirlenmektedir. Bu sınıftan öğrenciler konakta uygulanan tüm cezalara veya buna dahil edilmek istenilen bütün diğerlerini hatta penceresiz hücreye kapatılmaya bile çarptırılabilirler. Bunlara bir süre için utanılacak sınıf eklenmiş ve bu sınıf için onu oluşturanların diğerlerinin hep ayrı tutulmaları ve aba giymeleri için özel yönetmelikler hazırlanmıştır. Çünkü öğrencinin yerini yalnızca liyakat ile hal ve gidiş belirlemelidir. Sonuncu iki sınıfın öğrencileri herkesin tanıklığıyla tavırlarındaki değişiklikler ve kaydettikleri gelişmelerle buna layık görülüp ilk sınıflara çıkarak onların işaretlerini taşımaya başladıklarında bundan gurur duyacaktır. Aynı şekilde ilk sınıflardaki öğrenciler eğer gevşerlerse ve eğer aleyhlerinde toplanan raporların onların artık ilk sınıfların dağıtımına ve ayrıcalıklarına layık olmadıklarını gösterirlerse onlar da aşağı inecektir. Cezalandıran sınıflandırma yok olma eğilimine girmek zorundadır. Utanılacak sınıf ancak yok olmak için var olmuştur. Orada iyi hal ve gidiş gösteren utanılacak sınıf öğrencilerinin değişim türlerini yargılayabilmek üzere bunlar diğer sınıflara yeniden sokulacaklardır. Kıyafetleri kendilerine iade edilecektir ama yemekler ve teneffüsler de utanç arkadaşlarıyla birlikte kalacaklardır. Eğer onlardan bu sınıfta ve bu tümende memnun kalınacak olursa buradan tam olarak çıkacaklardır. Ulusal Arşiv MM 656 30 Mart 1758 ve MM 666 15 Eylül 1763. Demek ki bu hiyerarşik hale getiren cezalandırmanın çifte bir etkisi vardır. Öğrencileri yatkınlıklarına ve hal gidişlerine göre yani okuldan çıktıklarında onlardan nasıl yararlanacağına göre dağıtıma tabi tutmak, hepsinin aynı modele uyması, hepsinin bir arada tabiyete, itaatkarlığa, ders çalışırken ve talimhanede dikkatli olmaya ve ödevlerin ve disiplinin bütün parçalarının tam uygulanmasına zorlanması için onların üzerinde sürekli bir baskı uygulamak, hepsinin birbirine benzemesi için. Sonuç olarak cezalandırma sanatı disiplinsel iktidar rejiminde ne kefareti ne de tam olarak bastırmayı hedeflemektedir. Birbirlerinden iyice ayrı beş işlemi devreye sokmaktadır. Bireysel eylemleri, performansları, hal ve gidişleri aynı anda hem bir kıyaslama alanı, hem bir farklılaştırma mekanı, hem de izlenecek bir kuralın ilkesi olan bir bütüne göre değerlendirmek. Bireyleri birbirlerine nazaran ve bu bütün bütünsel kuralın, bu kural ister en düşük eşik, ister uyulacak ortalama veya yaklaşılması gereken optimum olarak işletilsin, işlevinde farklılaştırmak. Bireylerin kapasitelerini, düzeyini, cinsini miktarsal terimlerle ölçmek ve değer terimleriyle hiyerarşik hale getirmek. Gerçekleştirilecek bir uygunluğun zorlamasını bu değerlendirici ölçü boyunca oynatmak. Son olarak da tüm farklılıklara göre olan farklılığı, anormalin dış sınırını, askeri okulun utanılacak sınıfı, tanımlayacak hududu çizmek. Tüm noktalardan geçen ve disiplin kurumlarını her an denetleyen sürekli cezalandırma kıyaslamakta, farklılaştırmakta, hiyerarşik hale getirmekte, türdeşleştirmekte, dışlamaktadır. Tek kelimeyle normalleştirmektedir. Demek ki esas işlevi gözlenebilir bir olgular bütününe değil de hafızada tutulması gereken bir yasalar ve metinler korpusuna atıfta bulunmak olan, bireyleri farklılaştırmak değil de eylemleri belli sayıda genel kategori içinde özelleştirmek olan, hiyerarşik hale getirmek değil de sadece izin verilen ve yasaklanan ikili zıtlığının oyununu oynatmak olan, türdeş kılmak değil de mahkumiyetin bir kere de ebediyen kazanılan paylaşımını işletmek olan adli bir cezalandırma sistemiyle terim be terim zıtlaşmaktadır. Disipline yönelik düzenekler bir ölçü cezalandırması salgılamıştır. Bu sistem ilkeleri ve işleyişi itibariyle geleneksel yasal cezalandırmayı indirgenemez niteliktedir. Disiplin binalarında sürekli oturum halindeymişe benzeyen ve bazen de büyük adli aygıtın tiyatrovari biçimine bürünen küçük mahkeme yanılsama yaratmamalıdır. Birkaç biçimsel sürekliliğin dışında ceza adaletinin mekanizmalarını gündelik hayatın dokusuna kadar ulaştırmamaktadır. Veya en azından esas nokta burada değildir. Disiplinler yeni bir cezalandırıcı işleyişi imal etmişlerdir. Aslında oldukça eski olan koskoca bir usuller dizisinden destek alarak ve mütevazi ve alaycı bir şekilde taklit ediyora benzediği büyük dış aygıtı yavaş yavaş kuşatan o olmuştur. Modern ceza tarihinin tümünün açık ettiği hukuki, antropolojik işleyişin kökeni insan bilimlerinin ceza adaletiyle çakışmasında ve bu yeni rasyonelliğe veya kendiyle birlikte taşıyacağı hümanizmaya özgü taleplerde yer almamaktadır. Oluşum noktası bu yeni normalleştirici yaptırım mekanizmalarını işleten bir disiplin tekniğinin içindedir. Disiplinler boyunca normun iktidarı ortaya çıkmaktadır. Bu modern toplumun yeni yasası mıdır? Daha doğrusu bu yasanın eski iktidarlara eklendiğini ve onları sınırlamak zorunda bıraktığını söyleyelim. Yani yasa iktidarına, söz iktidarına, metin iktidarına, gelenek iktidarına, kurala uygun olan normal, standart hale getirmiş bir eğitimin yerleşmesi ve normal okulların kurulmasıyla eğitim alanına baskı altına alma ilkesi olarak yerleşmiştir. Genel sağlık kurallarını işletmeye yatkın olarak ulusal çapta tıbbi bir birim ve bir hastane çerçevesi kurma çabalarının içine yerleşmiştir. Endüstriyel usuller ve ürünlerin kurala bağlanması faaliyetin içine yerleşmiştir. Bu konuda şu önemli sayfelerle. Bakınız, C. John Hillhan Le Normal et le Patologie 1966 yayını sayfa 171-191. Normalleştirme tıpkı gözetim gibi ve onunla birlikte klasik çağın sonunda iktidarın büyük araçlarından biri haline gelmiştir. Statüleri, ayrıcalıkları, mensubiyetleri yansıtan işaretlerin yerine koskoca bir normallik dereceleri oyununu ikame etme veya en azından ilave etme eğilimine girilmiştir. Ama bu normallik dereceleri kendilerinde mertebelerin bir tasnifi, hiyerarşik hale getirilmesi ve dağıtımı rolüne sahiptir. Normalleştirme iktidarı bir bakıma türdeşleşmeye zorlamaktadır. Ama şapkaları ölçmeye, düzeyleri belirlemeye, özellikleri saptamaya ve farklılıkları birbirlerine uyarlayarak bunları yararlı hale getirmeye izin vererek bireyselleştirmektedir. Norm iktidarının biçimsel bir eşitlik sistemi içinde kolaylıkla işlediği anlaşılmaktadır. Çünkü kural olan bu türdeşliğin içine yararlı bir emrin ve bir ölçünün sonucu olarak bireysel farklılıkların tüm mertebe dışı unsurlarını dahil etmektedir. Sınav. Sınav, gözetim altında tutan hiyerarşi teknikleriyle normalleştiren yaptırım tekniklerini birleştirmektedir. Normalleştirici bir bakış, nitelemeye, tasnif etmeye ve cezalandırmaya izin veren bir gözetimdir. Bireylerin üzerinde onların onun boyunca farklılaştırıldıkları bir görünebilirlik kurmaktadır. İşte bu nedenden ötürü tüm disiplin düzenlemelerinde sınav yüksek derecede ayinselleştirilmiştir. İktidar merasimi ve deneyim biçimi, güç seferberliği ve gerçeğin ortaya konulması ona burada katılmaktadır. Nesne olarak algılanan kişilerin tabi kılınmalarını ve tabi kılınanların nesnelleştirilmelerini disiplin süreçlerinin kalbinde açık etmektedir. İktidar ilişkilerinin ve bilgi bağlantılarının çakışmaları sınav içinde tüm görülebilir parlaklığına kavuşmaktadır. Bilim tarihçilerinin karanlıkta bıraktıkları klasik çağın icatlarından biri daha. Deneylerin tarihi doğuştan körler, kurt çocuklar veya hipnozlar üzerinde yapılmaktadır. Fakat acaba kim sınavın daha genel, daha bulanık ve aynı zamanda daha belirleyici olan tarihini, onun ayinlerinin, yöntemlerinin, kişilerinin ve bunların rollerinin, soru ve cevap oyunlarının, notlandırma ve sınıflandırma sistemlerinin tarihini yapacaktır? Çünkü bu dar tekniğin içinde koskoca bir bilgi alanı, koskoca bir iktidar türü angaje olmuş durumdadır. Çoğu zaman insani bilimleri kendiyle birlikte sessizce ve geveze bir şekilde taşıyan ideolojiden söz edilmektedir. Fakat bizatihi bu bilimlere ait teknoloji büyük bir yaygınlığa sahip olan psikiyatriden pedagojiye, hastalıkların teşhisinden emek gücünün iş bulmasına kadar. Bu küçük işlemsel şemada sınavın bu çok alışılmış usulü bilgiden pay almaya ve onu oluşturmaya izin veren iktidar ilişkilerini tek bir mekanizmanın içine devreye sokmakta değil midir? siyasal kuşatma yalnızca bilinç, temsiller düzeyinde ve belirlediğine inanılanın içinde değil, bir bilgiyi mümkün kılan düzeyde de meydana gelmektedir. Tıbbın 18. yüzyılın sonunda epistemolojik kilitlenmeden kurtulmasının esas koşullarından biri hastanenin sınavdan geçirme aygıtı olarak örgütlemesi olmuştur. Vizite ayini bunun en görünür biçimidir. 17. yüzyılda hekim dışarıdan gelerek kendi teftişini çok sayıdaki diğer denetimlerle birleştirmekteydi. Dinsel, yönetsel. Hastanenin gündelik idaresine hiç mi hiç katılmamaktaydı. Vizite yavaş yavaş daha düzenli, daha sağlam, özellikle de daha yaygın hale gelmiştir. Hastanenin işleyişinin giderek büyüyen bir bölümünü kapsar hale gelmiştir. Paris'teki Hotel Dieu'nun hekimi günde bir vizite yapmakla yükümlüydü. 1687'de gözetleyici bir hekim öğleden sonraları daha ağır hastaları muayene etmek zorundaydı. 18. yüzyıl yönetmelikleri vizite saatlerini ve sürelerini en azından 2 saat belirlemektedir. Bu yönetmelikler bunların Paskalya'ya gelen pazar bile dahil her gün yapılmasını sağlayacak bir akış üzerinde durmaktadır. Nihayet 1771'de sürekli hastanede kalan ve dışarıdan gelen bir hekimin viziteleri arasında ister gece ister gündüz olsun mesleğinin gerektirdiği hizmetleri vermekle yükümlü bir hekimlik makamı kurulmuştur. Registre des Deliberations du Brieux de l'Hôtel Dieu. Kesintili ve hızlı olan eski teftiş, hastayı adeta sürekli bir muayene durumunun içine koyan düzenli bir gözleme dönüştürülmüştür. İki sonuçla birlikte o zamana kadar dış bir unsur olan hekim, iç hiyerarşide dinsel personelin üstüne çıkmaya ve onlara muayene tekniği içinde belirgin ama az bir rol vermeye başlamıştır. O tarihlerde hasta bakıcı kategorisi ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce bir yardım yeri olan hastanenin kendine gelince burası bir eğitim ve bilgi verme yeri haline gelecektir. İktidar ilişkilerinin ve bir bilgi oluşturma sürecinin tersine dönmesi, iyi disiplinli hastane tıbbi disiplinin en uygun yerini oluşturacaktır. Böylece tıbbi disiplin metne bağlı karakterini kaybederek atıflarını belirleyici yazarların oluşturdukları gelenekten çok sürekli olarak muayeneye sunulmuş nesnelerin oluşturdukları bir alana yapılabilir hale gelebilecekler. Okul da aynı şekilde eğitim işlemini tüm uzunluğu boyunca ikiye katlayan kesintisiz bir sınav aygıtı haline gelmiştir. Okulda öğrencilerin güçlerini karşılaştırdıkları şu düellolar giderek daha az söz konusu olacak, bunun yerine hem ölçmeyi hem de yaptırım uygulamayı mümkün kılan herkesin herkesle sürekli olarak kıyaslanması hep artarak devreye girecektir. Hristiyan okullarının biraderleri öğrencilerinin haftanın her günü kompozisyon yapmalarını istiyorlardı. Birincisi imla, ikincisi aritmetik, üçüncüsü sabah din dersi ve akşam yazı için olmak üzere. Ayrıca kimlerin müfettişin sınavına tabi tutulacaklarını belirlemek üzere her ay bir kompozisyon daha yapılacaktı. Lassalle, sayfa 160. Köprüler ve Yollar Okulu'nda 1775'ten itibaren yılda 16 sınav yapılmaktaydı. Bunlardan 3'ü matematik, 3'ü mimari, 3'ü çizim, 2'si yazı, 1 taş kesimi, 1'i üslup, biri plan çıkartma, biri tesviye, biri bina ölçümü konusunda olacaktı. Bakınız, L'enseignement et la diffusion des sciences au 18, Siecle, 1961, sayfa 360. Sınav bir öğrenim sürecinin yaptırımı olmakla yetinmemektedir. Onun sürekli faktörlerinden biridir. Onu sürekli olarak sürdürülen bir iktidar oyununa göre kapsamaktadır. Sınav öte yandan öğretmeni bilgisini aktarmanın yanı sıra öğrencilerin üzerinde bütün bir bilgi alanı kurmasına olanak vermektedir. Lonca geleneği içinde bir çıraklık süresini sona erdiren sınav elde edilmiş bir beceriye geçerlik kazandırırken şaheser gerçekleştirilmiş bir bilgi aktarımına gerçeklik kazandırmaktaydı. Sınav da okulda gerçek ve sürekli bir bilgi aktarıcısıdır. Öğretmenin bilgisinin öğrenciye geçmesini garantilemektedir. Ama öğretmene yönelik ve ona tahsis edilmiş olan bir bilgiyi de öğrenciden almaktadır. Okul, pedagojinin yoğrulma yeri haline gelmektedir. Ve tıpkı hastanedeki muayene sürecinin tıbbi epistemolojik kilitlenmesinin kaldırılmasına izin vermiş olması gibi işlev gören bir pedagojinin başlangıcını belirlemiştir. Ordu'da belirsiz bir şekilde tekrarlanan teftişler ve manevralar çağında etkisini Napolyon savaşları döneminden alan muazzam bir taktik bilginin gelişimini belirlemiştir.